Ayrım 37 ve İhtilal, Altan Öymen, sayfa 411. Seçim öncesinde. Seçim öncesindeki son durum malum. İktidar seçimde güç birliği yapmaya karar veren 3 muhalefet partisinin bu kararı uygulamasını önlemişti. Bunu yasaklayan bir kanun çıkarmıştı. Muhalefet partileri bu yasağı aşamamışlardı. Seçim kampanyasını birbirinden ayrılarak, zaman zaman da birbiriyle tartışarak yürütmek durumunda kalmışlardı. Seçime kadar radyo tamamen iktidar propagandasıyla doluydu. Seçimin yasal kurallarına göre bunu yapmaması gerekiyordu. Ama o kurallar artık çoktandır unutulmuştu. 1950'de iktidarın değiştiği 14 Mayıs seçiminde ve 1954'teki 2 Mayıs seçiminde muhalefetin de radyoda konuşmalar yapıp seçmenlere seslenme hakkı vardı. O hak çoktan kaldırılmıştı. Muhalefete seçim öncesinde halka hitap etme olanağı ancak normal zamanlarda tamamen yasaklanmış olan açık hava toplantılarını yapabilme hakkıyla sınırlı tutulmuştu. CHP Genel Başkanı İsmet İnönü ile Hürriyet Partisi Genel Başkanı Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu o haklarını ellerinden geldiği kadar kullanıyorlardı. Ama radyo bunlardan tek kelimeyle söz etmiyordu. Başbakanın tamamı seçim propagandasından ibaret konuşmalarını ise hükümet başkanı konuşuyor diye aynen yayınlıyordu. Muhalefet partileri böyle bir seçim propagandası haftası geçirdikten sonra seçim gününün erken saatlerinden itibaren radyodan o zamana kadar hiç işitmedikleri bir yayın işittiler. Bu yayın haberler arasında bazı seçim sandığı sonuçlarının verilmesiydi. Oysa gene seçim mevzuatına göre seçim sonuçları hakkında haber yayınlanması ancak seçim sandıklarının tümünün açılmasından sonra mümkündü. Gerçi kanun seçmenlerin tamamının oy kullandığı sandıkların daha önce açılması ve sayımın yapılması olanağını vermişti. Ama o sandıkların sayım sonucu ne radyolarda yayınlanabilirdi ne de o konudaki yayın yasağının kalkacağı saatten önce yayınlanan gazetelerde. Sıfatı tarafsız olan devlet radyosu artık o yasağı da tanımaz olmuş ve o gün gündüz vakti arka arkaya haberler sıralamaya başlamıştı. Şu ilin, şu ilçesinin, şu köyündeki, şu numaralı sandıktaki sayım sonucu şöyledir. Demokrat Parti 189, Cumhuriyet Halk Partisi 4, Hürriyet Partisi 1, Cumhuriyetçi Millet Partisi 0. Şu ilin merkez ilçesindeki, şu numaralı sandıktaki sonuç. Demokrat Parti 202, Cumhuriyet Halk Partisi 9, Cumhuriyetçi Millet Partisi 2, Hürriyet Partisi 0. Haberler buna benzer şekilde sürüp gidiyordu. Açılan sandıkların sonucu diye bildirilen bu sayılar seçmen sayısı az olan sandıklardı. Yayınlanan sonuçlar doğru bile olsalar belli ki sonuçlarına göre seçilmişlerdi. Ülkede partilerden birine veya ötekine topluca oy veren köyler, mahalleler vardır. Onlardan iktidar partisine oy verenlerin sandıkları saptanmış ve haber bültenlerine sadece onların sonuçları alınmıştı. Ülkemizde o zamanki tek sesli haber yayınının yapıldığı devlet radyosunun bu haberlerinin özellikle köylerde ve küçük şehirlerdeki etkilerini düşünün. Hele iktidara oy vermeyen bir ilin, ilçenin köy haline getirildiği, köy yollarının tamir edilmesinin bile köydeki sandıktan çıkacak oya bağlı olduğu algılarının yaygın hale geldiği bir zamanda. O haberleri izleyen eşraf, şimdiki deyimle toplum liderlerinden en azından bir kısmı, iktidar partisi daha da güçlü hale geliyor. Aman bizim köyün kasabanın başına dert açılmasın, biz de ona oy verelim demez mi? Demesi bile ben bir demokratik hukuk devletiyim diyen bir devletin radyosu, o devletin kanunlarını bu derece pervasız bir yayınla çiğneyebilir mi? Muhalefet bu yayınlara tabii o günün öğle saatlerinden itibaren itiraz etti. Seçim kurullarına başvurdu. Yayınların kesilmesini istedi. Fakat bundan sonuç alınıncaya kadar atı alan Üsküdar'ı geçti. Yurdun her yerine gene biz kazanıyoruz, ayağınızı denk alın mesajı radyo yoluyla iletilmiş oldu. Seçim sonuçları. Seçim gecesi olan bitenler ise yurdun birçok yerinde heyecana ve kaygılara yol açtı. Birçok ilde seçim sonuçlarında kazananla kaybeden arasındaki oy farkı çok azdı. Oyların sayımı ve veya birleştirilmesi sonrasında oynamalar olduğu yolunda itirazlar yapıldı. Mersin'de, Gaziantep'te, Diyarbakır'da, Bilecik'te, Niğde'de gerginlikler yaşandı. Muhalefetin itirazlarından bir kısmı kabul, bir kısmı reddedildi. 5 ildeki 49 milletvekilliğinin durumu Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına bağlı kaldı. Gaziantep ve Mersin'de DP'nin kazandığı ilan edildikten sonra çıkan olaylar büyüdü. Seçim sonuçlarına itiraz etmek isteyenlere polis müdahale etti. Şehir üzerinde askeri uçaklar uçuruldu. Gaziantep'in CHP adaylarından, CHP döneminde bakanlık görevlerinde de bulunmuş olan Cemil Sait Barlaz, gazeteci Ali İhsan Göğüş ile Osman Bilen ve Refik Daniş tutuklandı. Haklarında dava açılacaktı. Sonuçta beraat edeceklerdi ama Barlaz 2 ay, ötekiler daha uzun süreyle hapiste kalacaklardı. Mersin'de DP il binası önünden açılan ateşle bir CHP'li öldürüldü. İstanbul'da olaylar çıktı. İstanbul'un o sıradaki il başkanı, CHP'nin iktidar döneminin son başbakanı Şemsettin Günaltay, basına yolsuzluk belgeleri olarak bir araya getirilen yüzlerce belgeyi gösterdi. Belgeler çuvallar içinde seçim kuruluna gönderildi. Daha birçok ilde sonuçlara itirazlar Yüksek Seçim Kurulu'na kadar gitti. Sonuçta partilerin milletvekili sayılarının şu şekilde kesinleştiği ilan edildi. DP 424, CHP 178, Cumhuriyetçi Millet Partisi 4, Hürriyet Partisi 4, Bağımsızlar 0. Özetle 1957 seçimi 1954 ve 57 seçimlerinde hiç örneği görülmemiş itirazlara ve tartışmalara yol açan bir seçim oldu. O tartışmaların temelindeki en önemli unsur, partilerin seçime güç birliği halinde katılmasının kanun yoluyla önlenmesiydi. 1958'de yapılması gereken seçimin 1957 Ekim'ine alınması kararıyla birlikte meclise sevk edilen kanun hukukun temel ilkelerine de seçimde adalet ilkesine de aykırıydı. Ama meclisten geçti, uygulandı ve ülkede seçimlere olan güveni sarsan bir unsur olarak anılara yerleşti. 1961'de yapılması gereken daha sonraki seçimin yapılıp yapılmayacağının, yapılırsa hangi koşullar altında yapılacağının tartışmalı hale gelmesinde o kanunun da rolü vardır. Bu sayfada grafikler ve altyazı var. Başlık 3 seçimin sonuçları ve bir varsayım. Yukarıdaki ilk 3 sırada 1950, 54 ve 57 seçimlerinin sonuçları yer alıyor. Alt sırada ise eğer muhalefet partileri işbirliği yapabilselerdi varsayımına dayalı hesaplamaların sonucu var. O sonuç o varsayıma ve o günkü seçim verilerine göre bir iktidar değişikliğinin kesin olduğunu gösteriyor. Bu grafikler Erol Tuncer'in başkanlığındaki Toplumsal Ekonomik Araştırmalar Vakfı'nın, yani TESAV'ın, ülkemizdeki tüm seçimlerle ilgili araştırma kitapları dizisindeki bilgilere dayanılarak hazırlandı. Bilgileri derleyen arkadaşımız Hanife Yurtseven ile grafikleri yayına hazırlayan Yavuz Korkut'a teşekkür ederim. 3 seçimin sonuçları ve bir varsayım. 14 Mayıs 1950 seçimlerinde oy oranları. DP %53.2 ile 416 milletvekili, CHP %39.6 oy oranıyla 69 milletvekili. Millet Partisi %4.6 oyla 1 milletvekili, Bağımsızlar %2.6 oyla 1 milletvekili. 2 Mayıs 1954 seçimlerinde oy oranları. Demokrat Parti %58.4 oy oranıyla 503 milletvekili, CHP %35.1 oy oranıyla 31 milletvekili. Cumhuriyetçi Millet Partisi %5.3 oy oranıyla 5 milletvekili, TKP %0.6, Bağımsızlar %0.6 oy oranıyla 2 milletvekili. 27 Ekim 1957 seçimlerinde oy oranları. DP %48.6, 424 milletvekili. CHP %41.4 oy oranı, 178 milletvekili. CMP %6.5'la 4 milletvekili. Hür Parti %3.5'la 4 milletvekili. Bağımsızlar %0. 27 Ekim 1957 seçimlerinde işbirliği yapılabilseydi sonuç ne olurdu? CHP, CMP, Hür Parti toplam oy sayısı 4.750.825. DP'nin oy sayısı 4.497.811. İşbirliği yapılsaydı CHP, CMP ve Hür Parti 365 milletvekili, DP 245 milletvekili çıkaracaktı. Sonuçlara tepkiler. Seçimin resmi sonuçları ilan edildikten sonra siyasi partiler bu durumu kendi yönetim kurullarında ve meclis gruplarında değerlendirmeye başladılar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 178 milletvekili arasında 1950'den beri meclis dışında kalmış olan Kasım Gülek'ten zamanın genç milletvekilleri Turhan Feyzoğlu, Bülent Ecevit, Supi Baykama, son meclise giremeyen kıdemli grup başkan vekili Faik Barutçu'ya kadar pek çok yeni veya eski politikacı vardı. Cumhuriyet Halk Partililer gibi Hürriyet Partisi'nin liderleri ve yöneticileri iktidarın seçim öncesinde çıkardığı seçim kanunu ve seçim sırasında çıkan olayları rejimin geleceği açısından tehlikeli bir gidiş olarak görüyorlardı. Bu gidişin önlenmesi için yeniden güç birliği çareleri arıyorlardı. Cumhuriyetçi Millet Partisi yöneticilerinin görüşü de öyleydi. Hürriyet Partisi seçimde sadece Burdur'daki 4 milletvekilliğini kazanabilmişti. Seçimden önceki meclis kadrosundaki 30 milletvekilinden ikisi Fethi Çelikbaş ile Behçet Kayaalp Burdur'dan seçilerek milletvekili olabilmişlerdi. Genel Başkan Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu, Meclis Sözcüsü Turan Güneş, İbrahim Öktem, Raif Aybar dahil Hür Parti grubunun geri kalan milletvekillerinin hiçbiri seçilememişti. Ama partinin yetkili kurumlarındaki görevlerine devam ediyorlardı. Muhalefet partileri bu gidişi durdurmak için ellerinden geleni yapmalıydı. Kırşehir'in 1956'da ilçe haline getirilerek cezalandırılıp 1957'de daha da dar sınırlar içine sokularak yeniden il haline getirilmesinden sonra Kırşehir'deki seçmen eğilimleri değişmemişti. İlin dörde düşürülen milletvekilliklerinin hepsini biri hapisteki bölükbaşı olmak üzere gene CMP kazanmıştı. Partinin yöneticileri genel başkanları Osman Bölükbaşı'nın hapisten çıkmasını bekliyordu. O karar biraz gecikmişti ama sonucun öyle olacağı anlaşılıyordu. Bu seçimden yaklaşık bir ay sonra 29 Kasım günü Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nin oy birliğiyle aldığı karar sonunda gerçekleşti. Bölükbaşı'nın mecliste Kırşehir'in eski sınırları daraltılarak yeniden il haline getirilmesi sırasında mecliste söylediği sözler tartışma konusu olmuştu. Savcılığın o konuda bir fezleke yazması üzerine meclise dokunulmazlığı kaldırılmıştı. 5 aydır tutuklu olarak hapisteydi. Ankara 2. Ceza Mahkemesi tutukluluğunu kaldırdı. Bölükbaşı yeniden milletvekili seçildikten 1 ay 2 gün sonra tahliye edildi. 2 Aralık günü meclise geldi, yeminini etti. Sonuçta 3 muhalefet partisi arasındaki görüşmeler yeniden başladı. Özel ilanlara da hükümet karışıyor. İktidar partisinin o sıradaki tutumu ise muhalefetin endişelerinin çok haklı olduğunun göstergesi gibiydi. Demokrat Parti'yi tutan yayın organları muhalefete karşı yeni yeni önlemlerden söz etmeye başlamışlardı. Muhalefet ve basına karşı yeni kanunların çıkarılmasının gereğinden söz ediyorlardı. 1954'te ve 1956'da getirdikleri, bu kitapta da örnekler verdiğimiz kanunları da yetersiz bulmaya başlamışlardı. Gazetelerin maddi durumlarıyla ilgili yeni kararnameler çıkarmaya zaten fiilen başlamışlardı. Şu olacak şey değildi ama oldu. Yeni hükümet kurulur kurulmaz bir kararname yayınlandı. Gazetelere özel kişiler tarafından verilen ilanlara da öyle bir düzenleme getirildi ki isteyenler artık istedikleri gazeteye ilan veremeyecekti. İlanını hangi gazeteye verebileceğine hükümetin tayin edeceği bir kurul karar verecekti. Resmi ilanlar ve o zamanlar çoğu devlete ait olan bankaların ilanları zaten hükümetin beğendiği gazetelere gidiyordu. Şimdi özel ilanların durumu da öyle olacaktı. Basın ilanlarıyla ilgili kararnamenin arkasından bazı DP'li milletvekilleri meclise bir iç tüzük değişikliği teklifi getirdiler. Bununla muhalefetin meclisteki söz alma özgürlüğünü sınırlamak istiyorlardı. Hürriyet Partisi ile Cumhuriyetçi Millet Partisi'nin grup kurma hakkı kaldırılıyordu. Milletvekillerinin söyledikleri sözler dolayısıyla meclisten çıkarma cezasına çarptırılmaları kolaylaştırılıyordu. Teklif muhalefetin itirazlarına rağmen meclisten geçti, yürürlüğe girdi. CHP sözcüsü Ferda Güley bu durumu şöyle tanımladı. Bu değişiklikle hakimiyet meclisten çıkıp hükümetin olacaktır. 5. Hükümet. Bütün bu gelişmeler tabii kamuoyunda yeniden demokratikleşme umutlarını daha da zayıflatıyordu. Muhalefet partileri bu durum karşısında ne yapacaklarını kendi kadroları içinde tartışıyorlardı. Seçimden sonra gene Menderes tarafından kurulan yeni hükümet onun 1950'den beri kurduğu 5. hükümetti. 3. hükümetinin grupta düşürülüşünü anlatmıştım. O hükümette bakan olup da 4. Menderes hükümetinde yer almayanlar arasında bulunan bakanlardan bazısı yaklaşık 2 yıl sonra yeniden eski bakanlıklarının başına gelmişlerdi. Biri Maliye Bakanı Hasan Polatkan, biri İçişleri Bakanı Namık Gedik'ti. Fatih Rüştü Zorlu seçimden önce 4. hükümete girmişti. Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü'nün bakanlıktan ve partiden ayrılmasından sonra ilk önce Devlet Bakanlığı'na getirilmişti. Seçimden sonraki 5. hükümette ise artık yeniden Dışişleri Bakanı'ydı. 3. hükümetteyken istifa ettirilip de 4. kabinede yer alamayanlardan Sıtkı Yırcalı bu defa Basın Yayın ve Turizm Bakanı olmuştu. Öteki bakanlar arasında Ethem Menderes Bayındırlık Bakanı, Celal Yardımcı Milli Eğitim Bakanı, Nedim Ökmen Tarım Bakanı, Samet Ağaoğlu Sanayi Bakanı vardı. 2 yeni bakanlık kurulmuştu. Biri Bayındırlık Bakanlığı ile ilgili işlerin bir bölümünü üstlenen İmar İskan Bakanlığı'ydı. Bakanı eski Emlak Bankası Genel Müdürü Medeni Berk'ti. Biri de bakanlıklar arasında uyumun sağlanması amacıyla kurulan Koordinasyon Bakanlığı'ydı. Başına eski vali, 1950'de CHP'den milletvekili adayı Sebati Ataman getirilmişti. Bütün bu kadrosuyla 5. Menderes hükümeti bir önceki 4. Menderes hükümetinden çok DP grubunca düşürülen 3. Menderes hükümetine benziyordu. Muhalefet partileri açısından ise bunun iktidarın tutumu açısından daha olumlu veya daha olumsuz diye algılanması için bir neden yoktu. 4. hükümetin de 5. hükümetin de demokratik hak ve özgürlükleri kısıtlama yolunda aldığı ve almak istediği önlemler aynı çizgideydi. 1958 yılı, gene bir cezalar yılı. 1958 yılı gerek muhalefet gerek basın için aynı kaygılar içinde başladı. O kaygıların haksız olmadığını gösteren gelişmelerle devam etti. Muhalefet partileri arasında hükümetin güven oyu alıp işine başlamasından sonraki temasların konusu basitti. Ne olacak bu gidişin sonu? 1958 yılının ilkbahar ayları o sorunun hiç de haksız olmadığını kanıtlayan gelişmelerle geçti. 1956'nın Haziran ayında kabul edilen yeni basın kanunu hükümlerinin sonuçları giderek daha ağır cezalarla kendini gösteriyordu. Ankara'daki basın mahkemesi CHP sözcüsü Ulus Gazetesi hakkında arka arkaya 3 defa birer aylık kapatma cezası vermişti. Cezalardan biri Bülent Ecevit'in bir yazısında suç olduğu iddiasıyla verilmişti. 1957 seçiminde milletvekili olan Ecevit'in dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke yazılmıştı. Gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Ülkü Arman da bir yıl hapse mahkum edilmişti. Ayrıca gene Ulus'un karikatüristi Halim Büyükbulut da bir yıl 2 ay hapis cezası almıştı. Başka gazeteler hakkındaki cezalar da birbirini izliyordu. 1958'in sadece Mayıs ayında basına yansıyan cezaların listesi şöyleydi. 2 Mayıs, Akis dergisi sahibi Tarık Haluoğlu 1 yıl 4 ay hapse mahkum oldu. Dergi 1 ay süreyle kapatıldı. 6 Mayıs, Ulus Gazetesi yazı işleri müdürü Nihat Subaşı cezaevine girdi. 7 Mayıs, Ulus Gazetesi yazarı Şinasi Nahit Berker tutuklandı. 9 Mayıs, Yeni Gün Gazetesi yazı işleri müdürü Altan Öymen 10 ay hapse mahkum oldu. 14 Mayıs, Ankara Telgraf Gazetesi yazı işleri müdürü Fethi Giray ile Hakimiyet Gazetesi yazı işleri müdürü Faruk Taşkıran tutuklandı. 28 Mayıs, Akis Dergisi yazı işleri müdürü Yusuf Ziya Ademhan 3 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum oldu. 30 Mayıs, Zafer Gazetesi yazı işleri müdürü Fatin Fuat 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu listede adı geçen gazetelerden bir tek Zafer Gazetesi iktidar yanlısı bir yayın organıydı. Ötekiler iktidarı eleştiren gazete ve dergilerdi. Zafer'in yazı işleri müdürü Fatin Fuat'ın mahkumiyeti Dünya Gazetesi'ne karşı 3,5 yıl süren bir hakaret davasıydı. Karar onaylanırsa Ankara'daki Cebeci Cezaevi'nin Ankara Hilton diye adlandırılan gazeteciler koğuşundaki gazeteciler arasına ilk defa iktidar sözcüsü bir gazetenin yazı işleri müdürü de katılacaktı. Bu gidişin böyle hızlanarak devam etmesi karşısında meclisteki CHP grubu meclise basın suçlarının affını öngören bir yasa önerisi verdi. Konu meclise görüşüldü. Öneri sahibi Adana Milletvekili Dr. Supi Baykam, hiçbir dönemde bu kadar gazeteci hürriyetinden mahrum edilmemiştir dedi. Demokrat Parti sözcüsü Nusret Kirişçioğlu ise Türkiye'deki basın cezalarının hür ve demokratik ülkelere göre daha hafif olduğunu söyledi. Yasa önerisi reddedildi. Bir süre sonra aynı konudaki bir yasa önerisini Demokrat Parti'nin Afyon Milletvekili Kemal Özçoban verdi. Öneriyi bazı DP'li arkadaşları da imzalamıştı. Bu girişim iktidar partisinin içinden geldiği için biraz umut uyandırmıştı. O arada Adalet Bakanı da Özçoban'ın bir sorusu üzerine Türkiye'de basın mensuplarına karşı son 8 yılda görülen davalarla ilgili bir açıklama yapmıştı. Buna göre o davaların sayısı 2324'tü. Bunlardan 811'i mahkumiyetle sonuçlanmıştı. Bu sayı Batı ülkelerinin demokratik olanlarında benzeri görülmüş bir sayı değildi. Fakat Özçoban'ın önerisinin uyandırdığı umutlar da boşa çıktı. Öneri komisyona sevk edildi, orada kaldı. Üstelik Özçoban'ın o öneri yüzünden DP'nin haysiyet divanına verileceği söylentileri çıktı. Gerçi o söylentiler sonradan yalanlandı ama bir basın affı konusundaki tüm umutlar bir kere daha suya düşmüş oldu. 37. ayrımın sonu, sayfa 419.